32. Ayrım, sayfa 408. 17. Kısım, Savaşmadan Kazanmak. Mustafa Kemal büyük nutukta orduların İzmir'e zafer kazanarak girişini anlattıktan sonra, "Efendiler, işte şimdi diplomasi alanına geçebiliriz," dedi. Dipnot, nutuk, sayfa 450. İzmir'e varır varmaz gözünü bir sonraki hedefi olan düşman ordularının İstanbul ve Trakya'dan çekilmesi meselesine çevirmişti. İstanbul hala İngiliz, Fransız ve İtalyan güçlerinin işgali altındaydı ve Doğu Trakya'daki Yunan askerlerine Marmara Denizi'nin doğu kıyılarından kaydırılan birlikler de katılmıştı. Aralarında Yunan gemilerinin de bulunduğu İtilaf savaş filoları boğazların girişini kapatmıştı. Kağıt üzerinde İtilaf devletleri 1922 Mart'ında ileri sürdükleri 2. Osmanlı başkenti Edirne'nin dahil olduğu Doğu Trakya'nın bir kısmının Yunanistan'a verilmesi teklifiyle bağlıydılar. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 499. Ne var ki Mustafa Kemal Fransa ile İtalya'nın büyük savaşın sonunda Osmanlıların Avrupa kıtasında ellerinde tuttukları toprakları geri vermeye hazır olduklarından emindi. Çünkü böylelikle barış konferansında başta ekonomik sorunlar olmak üzere diğer meselelerin kendilerini tatmin edecek biçimde çözüleceğini umuyorlardı. Boğazlardan geçiş özgürlüğü önemli bir sorun değildi. Çünkü misak-ı millinin ruhu buna izin veriyordu. En önemli sorun Lloyd George'un hala Türkiye'ye büyük savaşta yenilgiye uğramış bir ülke gibi davranabileceğine ve koruması altındaki Yunanistan'a bazı çıkarlar sağlayacağına inanmasıydı. Artık misak-ı millinin esas amaçlarının gerçekleştirilmesindeki tek engel İngiliz askerleri ve savaş gemileriydi. Mustafa Kemal bu engeli ortadan kaldırmak için bir savaşa girmenin dışında her türlü yolu denemeye kararlıydı. İtilaf devletlerinin arasındaki bölünmelerden yararlanması, Fransız ve İtalyan hükümetlerinin aksine kendisiyle doğrudan doğruya teması reddeden İngiltere hükümetini yok sayarak bu ülkedeki gerçekçilere ve iyi niyetlilere ulaşması gerekiyordu. Amacına ulaşması bir ayını aldı ve bu süre içinde serin kanlı baskı taktikleri Lloyd George ile bakanlarının heyecanlı yanıtlarını anlamsız hale getirdi. İzmir'e girdiği 10 Eylül günü Ankara'daki Başbakanı Rauf'u bilgilendirdi. İzmir'deki İngiliz konsolosu Sir Harry Lamb ile limandaki savaş gemilerinin komutanı Amiral Sir Osmond Brock, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa'ya İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki savaşın 1918 mütarekesiyle sona erdiğini ve İngiltere'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle savaş halinde olmadığını açıklamışlardı. Dipnot ATTB, sayfa 481-482. Anlattığına göre Nurettin Paşa'da diplomatik ilişkilerin kurulması gerektiğini ama ancak bunun Londra ve Ankara'daki hükümetlerin gerekli formaliteleri yerine getirmelerine bağlı olduğunu söylemişti. Dipnot ASD Cilt 1 sayfa 283. Ne var ki İngiliz hükümeti bu imaya aldırış etmemişti. Mustafa Kemal İzmir'deki ilk gecesini şehir merkezinin tam karşısındaki Karşıyaka semtinde geçirdi. Atatürk efsanelerinden biri haline gelen bir öyküye göre evin girişine bir Yunan bayrağı serilmiş ve Mustafa Kemal üzerine basmayı reddetmişti. Dipnot Soyak Cilt 1 sayfa 136. Körfeze atılan insan ve hayvan cesetlerinin kokusu o kadar ağırdı ki ertesi gün Mustafa Kemal ile yanındakiler Karşıyaka'dan ayrılıp kent merkezi yakınındaki limanda bulunan bir doktorun evine taşınmak zorunda kalmışlardı. Dipnot Bozok sayfa 203. Gazeteci Falih Rıfkı'nın anlattığına göre Mustafa Kemal doğruca şehrin en lüks oteli olan Kramer'e gitmiş ama onu tanıyamayanlar boş masa olmadığını bildirmişti. Otel çalışanlarına derhal bu önemli konuğun kimliği açıklandı. Mustafa Kemal rakısını sipariş ederken, Kral Konstantin hiç bu otele gelip de bir kadeh rakı içti mi diye sorunca gelmediği söylenmiş ve öyleyse neden İzmir'i almak istemiş demiş. Dipnot Atay Çankaya sayfa 321-322. Belki bu öyküler sonradan yaratılmıştır ama onun yapısına uygundur. Zafer kazandığı zaman Atatürk gönlü zengin görünmek isterdi, şakalaşmayı severdi ve rakıdan hoşlandığını hiç saklamazdı. 12 Eylül günü karargahında Daily Mail gazetesi muhabiri Ward Prowse ile bir söyleşi yaptı. Yarım saat boyunca akıcı bir Fransızcayla sakin ama vurgulayıcı bir biçimde konuştu. Haki üniformasının üzerinde tek süs altın bir madalyaydı diye anımsıyor Ward Prowse. Dipnot, Ward Prowse sayfa 126. Mustafa Kemal hedeflerini sıralarken Türkiye'nin Suriye ve Mezopotamya'yı almak istemediğini ve boğazlara istihkam kurmayacağını söyledi. İstanbul'u görüşme yoluyla yeniden elde etmeyi yeğlediğini ama sonsuza dek beklemek arzusunda olmadığını belirtti. Böylesine önemli bir görüşmeyi aktaran Daily Mail, Türklere güç kullanarak karşı koyacak herhangi bir İngiliz girişimine kuvvetle muhalif oldu. Aynı gün Mustafa Kemal İngiliz konsolosu Sir Harry Lamb ile görüştü. Gerçi konsolosa onunla resmi olarak temas kurmaması talimatı verilmişti. Dipnot, Walder, sayfa 175. Ama konsolos şehirdeki İngiliz vatandaşlarının güvenliği konusunda sivil vali Abdülhalik Renda ile görüşmeye gittiğinde Mustafa Kemal de onlara katıldı. Dipnot, Bozok, sayfa 204. Ward Prowse rastlantısal olarak sokakta karşılaştıklarını söylüyor. Lamb'in sürekli olarak güvence için ısrar etmesi üzerine sinirlenen Mustafa Kemal, onun barış görüşmeleri yapmaya hakkı olup olmadığını sordu. Dipnot AS'de cilt 1 sayfa 283 ve Türkiye ile İngiltere'nin hala savaş durumunda bulunduklarını anımsattı. İngiliz vatandaşlarının ülke dışına çıkarılmaları hız kazanırken, Amiral Brock Mustafa Kemal'e bir elçi göndererek, Nurettin Paşa'nın diplomatik ilişki kurma istedikleri konusundaki sözlerinin geçerli olup olmadığını sordu. Evet, geçerlidir diye yanıtladı Mustafa Kemal. Kendi sözleri yanlış anlaşılmıştı. Lamb İstanbul'a döndü ve İngiliz vatandaşlarının yanı sıra İzmir'de kendini kurtarmayı başaran diğer Hristiyanların da yurt dışına gönderilme işlemleri tamamlandı. Tanınma meselesi hala çözülmemişti. Türk birlikleri tedricen İzmir'den kuzeye, Çanakkale'ye ve İzmit'ten İstanbul'a doğru hareket etmeye başladılar. Boğazların her iki yakasındaki tarafsız bölge Londra'da ciddi korkulara neden oluyordu. Mustafa Kemal İzmir'de kalıp kazandığı zaferin tadını çıkardı. 13 Eylül'de kenti saran yangın kaldığı evi tehdit edince, Körfez'in güneyinde Göztepe semtinde deniz kenarında bir köşke taşındı. Köşkün sahibi Muammer Uşşakizade, sonradan Uşaklıgil, zengin ve iyi aileden gelme bir tüccardı. Ve yeğeni olan yazar Halit Ziya Büyük Savaş öncesinde Sultan 5. Mehmet'in başkatibi olarak görev yapmıştı. Yunanlar İzmir'i işgal edince Muammer Bey durumun sakinleşmesini beklemek üzere ailesiyle birlikte Fransa'ya gitmişti. 24 yaşındaki en büyük kızı Latife ise Sakarya zaferinden sonra Fransa'da sürdürdüğü hukuk eğitimini yarıda bırakıp İzmir'e dönmüş ve ailesinin köşkünde büyük annesiyle birlikte yaşıyordu. Latife iyi bir eğitim görmüş, hırslı bir genç kadındı. Güzel bir yüzü, göz alıcı kumral saçları, ufak tefek ama oldukça tıknaz bir vücudu ve güçlü bir iradesi vardı. Mustafa Kemal Karşıyaka'da kendisine ayrılmış olan evden taşınmaya karar verince, aralarında Uşşakizadelerin köşkünün de bulunduğu olasılıkları gözden geçirirken, bu köşkte onu Latife karşıladı. Genç kadının Avrupa'daki eğitiminin, dürüst yaklaşımının ve samimiyetinin etkisi altında kaldı. Ama evinde kalma önerisini hemen kabul etmedi. Dipnot, Bozok, sayfa 203. Yaveri olarak Mustafa Kemal'in yanında bulunan Bozok başka yaşam öykülerinde yer alan, örneğin Aras, sayfa 32-38, Latife'nin habersizce karargaha geldiği, görüşmek için ısrar ettiği, görüşürken sonsuz hayranlığı ve minnettarlığını açıkladığı ve davet edilme konusunda zorladığından söz etmiyor. Buna karşılık yine Mustafa Kemal'in maiyetinde bulunan Halide Edip, Latife'nin İzmir'e ulaştıkları ilk gün olan 10 Eylül tarihinde görüşmeye geldiğini belirtiyor. The Turkish Ordeal, sayfa 384. Sonunda köşke taşınınca Latife'nin örgütçülük yeteneğiyle büyülendi ve ondan şakayla karışık karargah kumandanı hanım olarak söz etmeye başladı. Dipnot Cebesoy Siyasi Hatıralar sayfa 70. Mustafa Kemal'i gözüne kestirmiş olan Latife, Türk kadınlarının arasında en çok arzu edilen beceriyi, bir kocaya hizmet etmek yeteneğini sergilemek için elinden geleni yaptı. Ama bir damat adayının ailesi ve arkadaşları bir kocayı yönetmek ve onun değişken ruh halini denetlemek gibi başka bir dişilik yeteneğinin de olmasını isterlerdi. Diğer geleneksel kültürlerde olduğu gibi Türkiye'de de bir erkeği yönetebilmek dişi bilgeliğinin temeli olarak görülür. Mustafa Kemal'in arkadaşları Latife'nin bu temel niteliğe sahip olup olmadığını uzun uzun düşündüler. İzmir yangını şehri ele geçirmenin mutluluğuna gölge düşürmüş gibiydi. İsmet Paşa'nın anılarında anlattığı üzere, İzmir'i aldık ama ne oldu canım? Memlekette İzmir'de bir yığın toprak haline geldiğiyle özetlenecek bir üzüntü havası ortalığı sarmaya başlamıştı. Atatürk bu karamsar düşüncelere katılmıyordu. Dava zaferle sonuçlanmıştı ve her şeyin onarılması sorun değildi. İyimserliği bulaşıcıydı. Dipnot İsmet İnönü, cilt 1 sayfa 300. İngiliz amiralin kaygılarını paylaşmayan İzmir'deki Fransız filosunun komutanı Amiral Dumesnil, onu aradığında Mustafa Kemal büyük yangını nahoş bir olay diye tanımlamıştı. Gerçi Fransız amiral bu sözlerin olayı olduğundan daha önemsizmiş gibi gösterdiğini düşünüyordu. Ama gerçekçi bir yaklaşımla yaşanıp bitmiş bir olay olarak kabul etti. Dipnot, Jevakov, sayfa 278. Mustafa Kemal İzmir'de dinlendiği esnada Londra paniğe kapılıyordu. 15 Eylül'deki kabine toplantısında Lloyd George, İngiltere'nin Mustafa Kemal'den kaçmaması gerektiğini söyledi. Dipnot Walder, sayfa 212. İtilaf devletlerinin tarafsız bölgedeki garnizonunda sayıları 7600'ü bulan askerlerin derhal takviyelerle güçlendirilmesini isteyen Sömürgeler Bakanı Winston Churchill de onu destekledi. İngiliz savaş gemileri ve birlikleri boğazlara gönderilirken yardım etmeleri için itilaf hükümetlerine baskı yapıldı. Sadece Yeni Zelanda olumlu yanıt verdi. Türkiye ile yeniden savaşmaktan çekinen Fransa derhal harekete geçti. 18 Eylül'de Fransa Yüksek Komiseri General Perle, İngiliz meslektaşı Sir Horace Rumble'da haber vermeden İzmir'e gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Dipnot, Gilbert, sayfa 261-262. Perle, Mustafa Kemal'e Türk birliklerini tarafsız bölgeye doğru ilerletmemesi için ısrar etti. O ise hükümetinin tarafsız bölgeyi hiçbir zaman tanımadığını söyleyerek reddetti. Dipnot ASD cilt 1 sayfa 284 ve muzaffer ordularını durduramayacağını bildirdi. Mütareke imzalanmadığı takdirde birlikleri hızla İstanbul'a girebilirdi. Ama Pelle gidince gazeteci Falih Rıfkı'ya dönüp, "Bizim muzaffer ordular. Nerelere dağıldıklarını pek iyi bildiğim yok. Bir toplanmaya kalksa kim bilir ne kadar zaman geçer," dedi gülerek. Ve mütareke yapılmadan Trakya'ya geçerek bir tek Türk jandarmasının bile canını tehlikeye atmayacağını itiraf etti. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 329. 22 Eylül'de Doğu Karargahı'ndaki Kazım Karabekir'e telgraf çekti. "Pek kuvvetli olmamıza rağmen siyasette de pek hesaplı ve mutedil bulunuyoruz. İngilizleri yalnız bırakmak için sarfı mesai edilmektedir. Ordularımız İstanbul ve Çanakkale'ye karşı tahaşüt etmektedir, yani yığılmaktadır. Herhalde meseleyi siyasetle halletmeyi tercih etmekteyiz ve ona göre idare ediyoruz." Dipnot, ATTB, sayfa 484. 21 Eylül'de Mustafa Kemal İzmir'de Başvekil Rauf Orbay ve parlamentodaki grubunun başkanı General Ali Fuat Cebesoy ile buluştu. İtilaf devletleriyle ne şekilde başa çıkması gerektiğine karar vermişti ve Ankara'da meclisin kendisini engellemeyeceğinden emin olmak istiyordu. Ama bu davetin birinci nedeni zaferi kutlamaktı. Falih Rıfkı Uşşakizadelerin köşkünde verilen davetli olduğu bir partiyi anımsıyor. Mustafa Kemal beli kuşaklı bir Rus tüneyi giymişti. Doğup büyüdüğü Rumeli yöresine ait türkülere ve halk danslarına katılmıştı. Oyunu efekâri ve kibardı. Bazı jestleri hiç yapmazdı. Bu bir alafranga değil, bir batılı, bir alaturka değil, bir Türk idi. Falih Rıfkı'yı en fazla etkileyen ise Mustafa Kemal'in sohbeti olmuştu. Bir Osmanlı beyefendisinin lisanı olan hakimiyetiyle akıcı ve ağdalı bir biçimde çok çeşitli konular üzerinde rahatça konuşuyordu. Harabeye dönmüş şehrin durumundan kaynaklanarak sohbet bir ara sevginin ve acımanın göreceli değerlerine dönmüştü. Sevmek mi, acımak mı? O geceki tartışma sırasında ilk defa bu yalçın savaş ve pek hesaplı politik adamının dünyalı ve insan tarafını görüyordum. Bu şimdiye kadar bana tamamıyla yabancıydı diye anımsıyor Falih Rıfkı. Dipnot, Atay, Çankaya, sayfa 327. Bu arada İngiliz hükümeti yurt içinde ve dışında aldığı desteği hızla yitiriyordu. 18 Eylül'de Daily Mail gazetesi, "Bu yeni savaşı durdurun" başlığını atarak halkın arasındaki yaygın duyguları dile getirdi. 3 gün sonra İtilaf devletlerinin hala birlikte davrandığını göstermek amacıyla Çanakkale'deki İngilizlere katılmaları için gönderilmiş olan küçük Fransız ve İtalyan müfrezeleri İstanbul'a geri çağrıldılar. Lord Curzon derhal Paris'e koştu ve Poincaré ile yaptığı onur kırıcı kavganın sonunda gözyaşları içinde kaldı. İtalya'nın Paris sefiri Comte Sforza incinen duyguları onarmak için elinden geleni yaptı ve 23 Eylül'de İtilaf devletleri Ankara'ya gönderecekleri ortak notanın metni üzerinde anlaşmaya vardılar. Trakya'nın Edirne'de dahil olmak üzere Meriç Nehri'ne kadar uzanan kesimini Türkiye'nin istemesini iyi niyetle karşılıyorlardı. Ama bu bölge şimdilik tarafsızlığını koruyacaktı. Aynı şekilde Türkler İstanbul'u ancak bir barış anlaşması imzalandıktan sonra alabileceklerdi. Dipnot, Walder, sayfa 222-229. Mustafa Kemal yanıtlamak için acele etmedi. Yarım ağızda verilmiş bir sözü kesin bir vaade döndürmek için biraz daha baskı yapmak zorundaydı. 19 Eylül'de Türk birliklerine ilerlemeye devam etmeleri bildirildi. 23 İtilaf devletlerinin ortak notayı gönderdikleri Eylül tarihinde Türk süvarileri Çanakkale yakınındaki tarafsız bölgeye girdi. Dipnot, Erikan, sayfa 844. Güçlendirilmiş birlikler baskı yaparak İngilizleri Çanakkale'yi çevreleyen dikenli tellerin ardına ittiler. Dipnot, Walder, sayfa 242, 243 ve 259. Her iki tarafta ateş açmadı ama her an bir silahlı çatışma çıkma olasılığı vardı. Türklerin baskısı yalnızca İngilizlere yönlendirilmişti. İtalyan ve Fransızların yanı sıra İngilizlerin de bulunduğu İstanbul'daki zayıf İtilaf garnizonuna doğru bir harekete girişilmiyordu. Fransızlar barışı sürdürmek amacıyla bir çaba daha gösterdiler. Kendini Mustafa Kemal'in dostu ilan eden Franklin Bouillon, 28 Eylül'de İzmir'e geldi ve getirdiği İtilaf devletlerinin notasını yorumlamaya çalıştı. İtilaf güçleri Yunanların Edirne dahil olmak üzere Trakya'yı boşaltmalarından ve Türkiye ile Yunanistan arasında oluşturulacak tampon bölgeyi denetlemekten sorumlu olacaklardı. Jandarma desteğindeki Türk sivil yetkililer de bu görevi devralacaklardı. Dipnot, son yel, sayfa 176. Kaynaklar not 35, Tansel cilt 4, sayfa 209. Böylelikle Mustafa Kemal elde etmeye çalıştığı şey hakkında daha görüşmeler başlamadan söz almıştı. Bu fırsatı hemen yakaladı. Harrington'a iki telgraf çekti. 26 Eylül'de Türk birliklerinin yenilgiye uğrayan Yunanları kovalamaya, her türlü hakları olduğunu ve bu arada İngilizlerle bir olay çıkmaması için elinden geleni yapmaya çalıştığını bildirdi. Dipnot, ATTB, sayfa 487. İki gün sonra Harrington'ın Yunan filosuna İstanbul'dan ayrılma emri verildiği güvencesini memnuniyetle karşıladı. Buna karşılık Mustafa Kemal de İngilizler Çanakkale Boğazı'nın Asya yakasındaki askerlerini geri çektikleri takdirde kendi birliklerini geri çekmeyi önerdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 488-489. Sonunda 1 Ekim'de Poincaré'ye Türk birliklerine ilerlemeyi durdurma emri verildiğini ve Franklin Bouillon'un verdiği güvencelerin temel alınacağı bir barış görüşmesinin Bursa'nın Marmara Denizi'ndeki limanı olan Mudanya'da 3 Ekim'de başlayabileceğini bildirdi. Bu görüşmelerde Ankara hükümetinin Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa temsil edecekti. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 489-490. İngiliz hükümetinin bu telgrafın tüm metninden habersiz olduğu anlaşılıyor ve Mudanya'da İtilaf generallerini karşılayan heyetin başında Mustafa Kemal yerine İsmet'in bulunması sevimsiz bir sürpriz oluyor. Walder, sayfa 304. Türk kaynakları, Tansel cilt 4, sayfa 209 ve diğerleri. Mustafa Kemal'in ateşkes koşullarını kabul ettiği tarihi 29 Eylül olarak gösteriyor. Aynı gün Mustafa Kemal Ankara'ya gitmek üzere İzmir'den ayrıldığına göre bu tarih doğru olabilir. Ama Atatürk'ün talimatları arasında bu tarihi taşıyan bir telgraf yok. Harrington'a haber 1 Ekim'de ulaşıyor. Walder, sayfa 298. Ancak Mustafa Kemal askerlerini tarafsız bölgeden çekeceğini açıklamadı. Tatmin edici bir sonuca ulaşana dek bu birlikler bir baskı unsuru olarak durumlarını koruyacaklardı. Kararını verdikten sonra Mustafa Kemal İzmir'den ayrılıp 2 Ekim'de Ankara'ya gitti. Bir vatan kahramanı olarak karşılandı. İzmir'de ise kahramanından ayrılan Latife perişan olmuştu. Paşa Hazretleri de rica ve istirhamıma rağmen Ankara'da en ufak bir vazife ile bile istihdam ederek beni beraberlerinde bulundurmak istememişlerdir diye yazdı Atatürk'ün yaveri Salih Bozağa ve umutla ekledi. Yalnız bir gece bir payan, yani sonsuz denizlere benzeyen mühlik, yani öldürücü gözlerini bana dikerek bir yere gitmeyin, beni bekleyin, bunu emrediyorum demişlerdi. Dipnot, Bozok, sayfa 216. Bu ileri adım Latife'nin uysal bir gelin adayının nitelikleri listesine kaydedildi. Mustafa Kemal'in Franklin Bouillon ile yaptığı konuşmanın içeriğinden habersiz olan İngiliz hükümeti, 29 Eylül'de General Harrington'a tarafsız bölgeden derhal çekilmeleri için Türk hükümetine bir ultimatum vermesini emretti. Çekilmedikleri takdirde İngiliz birlikleri ateş açacaktı. Harrington, Lloyd George'u öfkelendiren ama Poincaré'yi rahatlatan bir yaklaşımla bu ultimatumu bildirmedi. Akılcı davranmıştı. 1 Ekim'de kendisine Mustafa Kemal'in Mudanya'da mütareke görüşmelerine başlamayı kabul ettiği bildirildi. 3 gündür oturumunu neredeyse hiç aralık vermeden sürdüren İngiliz kabinesi, savaş planlarını bir yana itip müzakere talimatlarının taslaklarını hazırlamaya başladı. Dipnot, Walder, sayfa 298. Planlandığı gibi konferans 3 Ekim'de Mudanya'da bir Rus tüccarın evinde başladı. Dipnot, Cephesoy Siyasi Hatıralar, sayfa 79. İtilaf güçlerinin 3 generali İngiltere adına Harrington, Fransa adına Sharpe ve İtalya adına Montbelli savaş gemileriyle geldiler ve bir Türk şeref kıtası tarafından karşılandılar. Ankara hükümetinin zoraki konuklarıydılar. Yunanistan temsilcisi General Mazarakis onlara daha sonra katıldı. Türk Genelkurmayı'nın başkanı Fevzi Paşa ile her an yardımı hazır olan Franklin Bouillon kendilerine gereksinim duyulabileceği gerekçesiyle komşu Bursa'da bekliyorlardı. Mudanya'daki Türk tarafının başkanı olan İsmet Paşa'nın kesin kararlılığı ve ayrıntılara çok özen göstermesi kısa zamanda İtilaf devletlerinin dikkatini çekti. İsmet Paşa özellikle işine geldiği zamanlar işitme zorluğu çekiyordu. Ne tehditler ne de tatlı sözler onu kandırmaya yetiyordu. Ayrıca son derece ihtiyatlıydı ve tartışmaya açık olan tüm noktaları Mustafa Kemal'e aktarıyordu. Türklerin dikkatli davranmasının iyi bir nedeni vardı. Yunanistan'da yenilgiye uğrayan ordu ayaklanmıştı. Kral Konstantin 30 Eylül'de ülkesini terk etmek zorunda kalmış ve üçlü askeri junta yönetimi ele almıştı. Dipnot, Llewellyn Smith, sayfa 311-314. Junta'nın önderi olan Albay Plastiras, Doğu Trakya için savaşmaya kararlı olduklarını açıklamıştı. Tekrar sahneye çıkan Venizelos da Lloyd George'un desteğini almak için çabalıyordu. Gerçi artık Londra'da Yunanistan'a karşı hoşnutsuzluk besleniyordu. Ama Lloyd George iflas etmiş Yunan dostu politikasından vazgeçmeye niyetli değildi. Dipnot, Walder, sayfa 267-269. Mudanya'daki zorlu pazarlık uzun sürdü. Türk tarafı Yunan birliklerinin çekileceği ve Trakya'nın Ankara hükümetinin yönetimine bırakılacağı tarihin kesin olarak saptanması konusunda ısrarlıydı. Doğu Trakya kapsamında Meriç Nehri'nin batı kıyısında Edirne'nin bir dış semti olan Kara Ağaç'ında Türkiye'ye bırakılması isteniyordu. İngilizler ise geçişin güvenli bir biçimde yapılmasının üzerinde duruyordu. Görüşmelere sık sık ara veriliyordu. 6 Ekim'de Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya Fransız ve İtalyan generalleri muvacehesinde olması tercih edilerek Doğu Trakya'nın Ankara hükümetine devrinin kabul edilmemesi halinde Türk birliklerinin derhal İstanbul'a yürüyeceklerini Harrington'a bildirmesini söyledi. Harrington kendi askerlerinin bir olay çıkmasına neden olacak tahriklerden kaçınmasına özen göstermeliydi. Dipnot ATTB sayfa 495. Bunun yerine İngiliz general Çanakkale'deki birliklerine Türklere ateş açmaya hazır olma emrini verdi. Fakat Doğu Trakya'nın Ankara hükümetinin yönetimine bırakılması kabul edildi ve 10 Ekim'de Mustafa Kemal mütareke koşullarını imzalaması için İsmet Paşa'ya yetki verdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 497-498. Ertesi gün Yunanlıların dışında herkes anlaşmayı imzaladı ve 15 Ekim'de Yunan hükümetinin kabul ettiğini bildirmesiyle anlaşmaya yürürlüğe girdi. Amacına ulaşan Mustafa Kemal derhal İngiltere'ye bir zeytin dalı uzattı. 11 Ekim'de Harrington'a çektiği telgrafta Mudanya konferansı sırasında Türkiye delegesi General İsmet ile ekselansınız arasındaki karşılıklı ciddi anlayış hislerinin bizde çok derin bir memnuniyet uyandırdığını arz etmekle şeref duyarım diyor ve ekliyordu. Sulhun tesisi için sarf edilen gayretlerin başarıyla sonuçlanmasını bütün insanlık adına arzulamakta ve ümit etmekteyim. Dipnot adı geçen eser sayfa 500. Mütareke anlaşması Yunan birliklerinin derhal Doğu Trakya'dan çekilmesini ve bu işlemin 15 gün içinde tamamlanmasını öngörmekteydi. İtilaf güçleri bölgeyi Yunanlardan devralacaklar ve 30 gün içinde Ankara hükümetine terk edeceklerdi. Düzeni sağlamak için yaklaşık 8 bin Türk jandarmasının görev yapmasına izin verilecekti. İtilaf güçleri ise Meriç Nehri'nin Batı Yunanistan'a ait, yakasında halen tartışılan Kara Ağaç yöresini de kapsayan bir tampon bölge oluşturacaktı. Türk birlikleri Çanakkale Boğazı'ndan 15 ve İstanbul Boğazı'ndan 40 kilometre uzağa çekileceklerdi. Ve tabii Türkler ile Yunanlar arasındaki tüm saldırılar son bulacaktı. Dipnot, metin için Tansel, 4. cilt, sayfa 216-218, not 216. Türk Başkumandanlığı Batı cephesinden 6000 piyade ile 1000 süvari ayırıp onları jandarma olarak görevlendirdi. Dipnot, Belen, sayfa 526. Bu birliklerin komutanlığına getirilen General Refet Bele, Ankara hükümetinin özel temsilcisi olarak 19 Ekim'de İstanbul'a geldi. Osmanlı başkentinin Müslüman halkı paşayı coşkuyla karşıladı. Ertesi gün Türk askerlerinin ilk grubu karaya çıkarken bir askeri bando, Mustafa Kemal Paşa Serdarımız Marşı'nı çalıyordu. Dipnot, Aybars, cilt 1 sayfa 350. Doğu Trakya'nın el değiştirmesi işlemi hiçbir pürüz çıkmadan sürdürüldü ve 26 Kasım'da tamamlandı. Dipnot Özerdim, sayfa 68-69. Bölgeye maddi zarar verilmemişti ama nüfusunun büyük bir bölümü yitirilmişti. Tarihin bir cilvesi olarak Trakya'nın batısında Müslüman nüfus çoğunluktayken doğusunda da Rumların sayısı yüksekti. Rumlar götürebildikleri bütün mallarını ve hatta hayvan sürülerini de yanlarına alıp toplu göçe başladılar ve kış mevsiminin yaklaşması bu görüntüyü daha da üzücü bir hale getirdi. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen Türk göçmenleri buraya yerleştirilmesi çok uzun sürdü. Rumların üzüm bağlarının yerini önce tütün sonra ayçiçeği tarlaları aldı. Büyüleyici Osmanlı anıtlarıyla süslü bir sınır kenti olan Edirne, bütün Trakya'nın ticaret merkezi olarak önemini yitirdi. Ve Balkan Savaşı'nın başlangıcında 83 bin olan nüfusu 1927'de 35 bine düştü. Dipnot Behar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türkiye'nin nüfusu diye, Ankara 1996 sayfa 33. Asya'daki Türkiye'de olduğu gibi, Avrupa'daki Türkiye'de de toprak ve insanlar değişiyordu ve bu değişimin ilk aşaması yoksulluğa karşılık güvenliği getirmişti. Uluslararası sahne de değişti. Refet Paşa'nın İstanbul'a vardığı 19 Ekim günü Londra'daki Carlton Club'da toplanan İngiliz muhafazakarlar, Lloyd George'un savaş koalisyonundan ayrılma kararı aldılar. Ertesi gün istifa eden Lloyd George bir daha hükümette görev almadı. Başbakanın başarısızlığı yalnızca Orta Doğu politikasındaki hatalara bağlanamazdı. Mustafa Kemal ile aralarındaki irade çatışmasında yenilgiye uğraması koalisyon hükümetini çökerten son damlaydı. Çanakkale krizi sırasında İngiltere'nin dünyanın polisi rolünü tek başına oynayamayacağını açıklayan Muhafazakar Parti Başkanı Bonner Law 24 Ekim'de hükümetin başına getirildi. Dipnot, Gilmer, sayfa 554. Nihayet Lloyd George'a karşı bir tutum takınmış olan Dirk Curzon, Dışişleri Bakanlığı görevinde kaldı. Son anda politikasını tehlikeli bir biçimde değiştirip Çanakkale'de Türklere ateş açılmasını savunan Winston Churchill, 15 Kasım'da yapılan genel seçimde yenilgiye uğradı. 1915'teki Gelibolu çarpışmasından 1922'deki Çanakkale krizine kadar yaşadığı deneyimler, ona Türklerin ve Mustafa Kemal'in ne denli önemli olduğunu öğretmişti. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'yi müttefiklerin yanında savaşa sokmak için ısrar etmesi, o yıllardaki deneyimlerinden ders alarak Kemalist Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma yeteneğini geliştirmeyi hiç anlamadığını gösteriyor. İtalya'da ise daha önemli bir değişim yaşandı. Benito Mussolini, kara gömleklilerinin eşliğinde Roma'ya yaptığı melodramatik yürüyüşten sonra 31 Ekim'de başbakanlığa getirildi. Türk milliyetçilerinin dostu Kont Sforza onun yönetimi altında görev yapmayı reddetti. 27 Ekim'de İtilaf Devletleri Türkiye'yi tarafsız İsviçre'nin uyumlu ortamında Lozan kentinde yapılacak bir barış konferansına davet etti. Davetiye hem Ankara hükümetini hem de İstanbul'da padişahın hayalet hükümetini kapsıyordu. Mustafa Kemal hiç şaşırmadı. 17 Ekim'de Sadrazam Tevfik Paşa iki hükümetin atacağı adımları eş güdümlü hale getirmek için ondan İstanbul'a bir temsilci göndermesini istemişti. Ertesi gün Mustafa Kemal'den sert bir yanıt geldi. Ülkedeki tek yasal otorite Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi ve başka kurumların ülke politikasına karışıp kargaşa yaratmaktan çekinmesi gerekiyordu. Dipnot Cephe Soysiyasi Hatıralar sayfa 111-113. Ne var ki İstanbul'da kendi konumlarının çok üstünde fikirlerle bu her şeye burnunu sokan yaşlı adamları bir kenara itebilmek kolay değildi. Mustafa Kemal'in Lozan'da yetenekli ve sadık bir temsilciye gereksinimi vardı. Tercihini gerek savaş meydanında gerekse Mudanya'daki konferansta kendini kanıtlamış olan ve sadakatinden kuşku duymadığı İsmet Paşa'dan yana kullandı. Tartışmaya açık bir seçimdi bu. Bolşeviklerle Gümrü Anlaşması'nın pazarlığını yapmış olan Kazım Karabekir bu görevi kendisi için istiyordu. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 44. Ayrıca diğer ülkeleri kendi dışişleri bakanları temsil edeceği için Ankara hükümetinin hariciye vekili Yusuf Kemal'in de, Tengir Şenk, Türk heyetinin başında olması uygundu. Mustafa Kemal kolay bir çözüm yolu buldu. Yusuf Kemal'e 24 Ekim'de çektiği telgrafta istifa etmek konusundaki ısrarını anlayışla karşıladığını bildirdi ve yerine İsmet Paşa'yı önermesini istedi. Dipnot, ATTB, sayfa 502. Yusuf Kemal kendisinden istendiği gibi davrandı ve Meclis İsmet Paşa'yı önce hariciye vekili sonra da Türk heyetinin başkanı olarak seçti. Dipnot Cephe Soysiyasi Hatıralar sayfa 168. İki yardımcısından biri çalkantılı siyasal yaşamını Mustafa Kemal'in muhalifi olarak tamamlayacak olan İttihat ve Terakki karşıtı bir politikacı ve Sıhhiye Vekili Doktor Rıza Nur idi. Heyetin danışmanları arasında Osmanlı hükümetinin eski maliye nazırı ve İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimlerinden Cavit ile Hahanbaşı Nahum da vardı. Heyet görünüşte meclisin isteklerini yorumlayacak olan başvekil Rauf Orbay'ın talimatları doğrultusunda hareket edecekti. Ama Mustafa Kemal kendi isteklerini ve politikasını sürdürmek için İsmet Paşa'ya güvenebileceğini biliyordu. Misak-ı Milli'nin toprak hedefleri Mudanya Anlaşması ile hemen hemen sağlanmıştı. Lozan Konferansı tam bağımsız Türk Devleti'nin yabancı ülkeler tarafından tanınmasını sağlayarak başlatılan süreci tamamlayacaktı. İsmet Paşa ayrıntılarla uğraşırken Mustafa Kemal bir kez daha iç politika ile ilgilenmeye başladı. Askeri görevini tamamlamış ve diplomatik işleri İsmet Paşa'ya devretmişti. Artık yeni Türkiye'yi yaratma işinde yoğunlaşabilirdi.